Merhaba, hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi Murat Salman'la birlikte haftanın nokta programında karşınızdayız. Murat Bey, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Semih, iyi haftalar herkese, hoş bulduk.
Teşekkür ederiz. Size iyi haftalar diyoruz. Kurum açısından oldukça yoğun bir hafta. Bugün konu güven endeksi açıklandı ama esas çarşamba günü FED var. Cuma günü bizim enflasyonumuz var. Tarım dışı istihdam var. Ve tabii ki piyasalar diyeceğiz. Hepsini konuşacağız. Ama istiyorsanız geçen haftadan bu haftaya bağlayalım. Siz geçen hafta demiştiniz ki borsa haftaya 10 bini aşacak. Hatta haftaya bile kalmayabilir dedi ama kaldı. Bugün pazartesi sabahı itibariyle artık 10 binin ne diyelim sınırında. Belki de bir program biz bitirene kadar 10 bini geçecek. İstiyorsanız borsadaki devam eden yükseliş trendiyle başlayalım. Ondan sonra diğer maddeye geçeceğiz.
Evet, pazartesi sabah saatlerinde çekiyoruz yayını. Evet, 10 bin sınırında belki dediğin gibi yayın esnasında bir 10 bin TL olarak tarih zirveler görülecek muhtemelen. 10 bin üzerine kapanış yaparsak muhtemelen bu yükseliş trendi devam edebilir ama tabii biraz daha farklı bir şeylerin olması lazım. Aslında döviz bazında takip ediyoruz. Ya işte 310 13 sent gibi bir rakam var ki oralar bir türlü geçilemiyor. Yani en son işte Hamas ve şeyden önce İsrail olayından önce bu seviyeleri görmüştük. Oraları bir türlü geçemiyoruz. 2018 seviyeleri bunlar. Onu da belirteyim. Ne yapar? İşte TL bazında hesap yaparsak 313 seviyeleri 10.170 civarında bir seviye yapıyor. Yani bizim son dönemlerde 2018'den beri döviz anlamda en yükseği görmemiz için 10.170'lere doğru gitmemiz lazım. 10.150, 10.170 gibi oralara gitmemiz lazım ki gitme ihtimalimiz var. Ondan sonrası tabii biraz daha zor olabilir. Ben borsayı biraz gelecek dönemde, gelecek haftalarda hani yukarı yatay gibi bekliyorum. Yani evet yükselişler olacak. Ondan sonra düzeltmeler olacak. Trend hala yukarı. Çok olağanüstü bir gelişme olmazsa ama bu kadar hızlı bir şekilde olmayacaktır. Dediğim gibi 313 315 sent önemli bir direnç. 10.150 10.200 seviyeleri önümüzde çok beton gibi bir direnç olarak karşımızda olacak. 10 bin üstünde de kapattığımız zaman 2 ya da 3 kapanış yaptıktan sonra da 10 binde herhalde önemli bir destek olacak. Yabancıların geldiğini görüyoruz son dönemde. Önemli bir yabancı ilgisi var. Aslında bu yabancı ilgisi her anlamda var. Mesela geçen hafta bir arkadaşımla konuştuğumda bir finans şirketi bu. Eskiden Semih bu yabancılar böyle gelirlerdi. Bir gün, 2 gün kalır giderlerdi. Son dönemde zaten hiç gelmiyorlardı. Şimdi mesela şunu öğrendim. Çok önemli bir yönetici yurt dışında bir hafta kalmış Türkiye'de. Yeni yatırımlar bakmak için. Bu önemli. İlgi çok yüksek. Bunu borsada sıcak yatırımlarda görüyoruz ama uzun vadeli yatırımlarda da bir şeyler bakılıyor. Tabii çok yeni bunlar.
Şimdi Mehmet Şimşek yabancıların çok ilgisi olduğunu tekrarlıyor zaten söylüyor. Mevcut ekonomi programının yani açıklanması beklenen veya şu an yürürlükte olan kısmen ekonomi programının en az acılı olması, sürdürülebilir olması için, başarıya ulaşması için yabancı yatırım çok önemli. Yabancıların gelmesi çok önemli. Şimdi normalde de faizler yükseldiği için esasında borsanın bir alternatifi var. TL mevduat fena da getirmiyor. Buna rağmen borsadaki yükselişin ana sebebi yabancıların gelişimi. Çünkü ekonomik aktivite de yavaşlıyor. İşte konut kredisi, taşıt kredisi o piyasalarda da oldukça durgunluk var. Ama buna rağmen borsa yukarı gidiyor. Bu yabancılardan mı kaynaklanıyor?
Evet tabii zor, sen de söylediğin gibi zor bir dönem olacak. Yani gelecek aylarda ekonominin yavaşladığını muhtemelen göreceğiz. Şirket bilançolarında eski o güzel rakamları görmeyebileceğiz bazı şirketlerde ki gelen birkaç şirket isim vermemiş olayım ama beklenenden daha düşük geldi karlar, bilançolar. Bu normal çünkü dedi sen de söyledin yüksek bir faiz ortamı var, maliyetler artmış durumda. Yüksek faiz ortamında biliyorsun Merkez Bankası'nın attığı adımların ekonomiye yansıması işte en az 3-6 ay arasında etkisini görürüz ki bu etkileri yavaş yavaş artık görmeye başladık. Yani borsanın dediğim gibi yatay artı ama böyle uzun soluklu bir yükseliş şu günlerde şu dönemde beklemiyorum açıkçası. Burada kurun buralarda kalması hatta bugün yayına girdiğimizde hafif aşağıda kur. Şu soruları çok duymaya başladım. İçeride dışarıda bence daha önce fark ettiler ama hani acaba TL'de kalmayarak bir şeyler mi kaçırıyoruz dövizde kalarak? Çünkü baktığın zaman bugünkü yüksek mevduat faizlerinde hani %4-5 gibi bir TL getirin var senin aylık bazda. Dövizde kaldığın zaman da o getiriden feragat ediyorsun. Onun için yavaş yavaş TL'ye geçiş ihtimali de var. Yabancıların dediğin gibi gelmeye devam ediyorlar. Bu artabilir. Bu arada TL geçiş mevduat dediğimizde yarın biliyorsun böyle bir stopaj kararı olacak. Şu anda biliyorsun normalde %15 ama %5'e indirilmişti mevduattaki stopaj. Genellikle bu kararları hem son gün alınıyor. Şimdi son dönemde hep bunu gördük.
Önemli mi değil Murat Bey? Belirici mi?
Yani şöyle önemli. Şimdi TL'yi korumak istiyoruz ya biz. Dövize işte para dövize gitmesin, TL'de kalsın. Böylece Merkez Bankası rezervlerini arttırsın, dolarizasyon azalsın gibi taleplerimiz ve beklentilerimiz olduğu için bence bu stopaj önemli. Benim fikrim TL dövize gitmesin diye böyle bir şey varsa, bir politika varsa sanki bu uzatılır gibi geliyor bana. Bir miktar daha uzatılabilir diye. Tabii ki öbür tarafta vergi kaybı da oluyor. Çok kesin bir şey yok o konuda. Yani son dakikada, son gün bu karar verilecek ama bir miktar önde olduğunu düşünüyorum. Yani sanki %5 uzatılabilir TL'yi korumak için.
Evet, gerçekten şimdi son 3-4 sene ilk piyasa hareketleri veya yatırımcı davranışı esasında son 7-8 ayda tamamen değişti değil mi? 180 derece değişmek zorunda kaldı. İnsanların buna adapte olması da özellikle küçük yatırımcının bir zaman alıyor.
Tabii. Yani
kolay bir şey değil. Çünkü ciddi yani, bir dönüş var.
Kur buralarda kalır mı? İşte her an kur zıplayabilir mi? İşte sabah kalktığımızda Merkez Bankası görevden alınır mı? Yine değişiklikler olur mu? U dönüşü olur mu? Tabii o hep var kafalarda ama özellikle Sayın Şimşek'in ben işte baştan sona kadar izledim konuşmasını. Net olarak bir program var. Anladığım kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı programın arkasında. Tek anlamadığım bir şey var. Semih sen beni burada aydınlat bizleri. Biliyorsun yani konu şimdi artık para politikası konusu. İşte geçen hafta biliyorsun Merkez Bankası pas geçti. 50 faiz ama şu anda piyasada iş gören faiz de 53 civarında. Üst bandı kullanıyor. Ya yani muhtemelen bir süre Merkez Bankası burada kalacak. Yani 50... PPK'lar o kadar heyecanlı geçmeyecek gelecek birkaç ay içerisinde özellikle son çeyreğe kadar. Ama benim anlamadığım şey var. Şimdi tasarruf deniliyor. Kamu tasarrufu bence en önemli konu. Bütçede enflasyon yaratıyor. Şimdi sen bütçeyi kapatman için ekstra zam vergi yapıyorsun. Bu da tabii ki enflasyonu da arttırıyor. Onları daha az arttırmak için o zaman daha az harcaman gerekiyor. Konu ciddi bir şekilde kamu tasarrufuna geldi. Çeşitli haberler şunu görüyoruz zaten. Nasıl tasarruf edilecek işte şu arabalar, bu arabalar falan filan. Detayına girmiyorum ama yani gözle görülür bir tasarruf yok. Şunu anlamadım. Haziranda yılın ikinci yarısında başlayacağız tasarrufa. Niye bugünden itibaren başlamıyoruz? Sende var mı bu sorunun cevabı? Yani bir hazırlık mı yapmamız lazım tasarruf etmek için? Benim cevabım yok.
Bende de yok. Mehmet Şimşek'in göreve girişi de bayağı oldu. Yani neredeyse bir sene oldu artık. O yüzden neden bekleniyor? O da ilginç. Tabii bu tip şeylerde süre uzadıkça işin ciddiyeti ve tedbirin sertliği de şüphe uyandırıyor. Onu da söylemek lazım.
Ya şöyle ya tabii.
Şimdi tabii para politikasında kusura bakma para politikasında da yani faiz politikasında benzer bir şey yaşamıştık hatırlıyorsanız. Önce çok yavaş adımla atıldı. Ondan evet. Sonra yani hızlı adımla atılması bayağı bir zaman almıştı. Bunda bir maliyeti olmuş tabii. Özellikle enflasyon üzerinde yaz aylarındaki yani... kuru atışı.
Muhtemelen bir hazırlık vardır. Dediğim gibi yaklaşık bir yıl olacak. Tabii seçim vardı bence. Yani seçimden önce bu tür yani sıkılaşma, maliye tarafında sıkılaşma adımları atmak çok kolay bir şey değil. Seçim varken. Yani bu kamu tasarrufu nasıl yapılacak? Nasıl gözle görülür olacak? Bilmiyorum insanlar inanıyor mu gerçekten bir tasarruf yapılacağına? Bilhassa itibardan tasarruf olmaz deniliyor ama ben çevireyim bunu. Tasarruftan itibar olur. Semih, ben geçen gün sosyal medyada çok kısa paylaştım. Tasarruftan şöyle itibar olur. Yani sen tasarruf edersen, bizim biliyorsun dış kaynağa ihtiyacımız var. Sen tasarruf edersen daha az dış kaynağa ihtiyacın olur. Daha itibarlı olursun. Başkalarına da daha az bağlı olursun değil mi? Yani kendi kendine daha ayakta durmaya kalkırsın. Yani benim fikrim şu yani çok ciddi bir şöyle hani... Nasıl dersen bence yani herkesin içindekini belki de söylemiş olacağım ama ya bilmiyorum. Şimdi araba uçak deniliyor. Bunlar bir gösterge. Yani 3 tane 5 tane arabayla tasarruf edeceğini düşünmüyorum. Yani ama bir sinyal etkisi olabilir. Ya, bilmiyorum. Uçaklar konuşuluyor. İşte Cumhurbaşkanlığı uçakları. Bilmiyorum. 5 tane mi 10 mu 15 tane mi bilmiyorum ama belki de yarısını azaltmak gerekir. Bir sinyal etkisi olur. Yani yukarıdan yapılırsa böyle bir adım gelirse ya biz tasarruf tedbirlerimizi işte şeyimizi yarı yarıya azaltıyoruz gibi böyle bütün herkese dağılmış olabilir. Bu biz çok ciddi sinyal etkisi olur. Ben bir öneri getiriyorum. Çünkü Nasıl yapacağız bunu? Nasıl inandıracağız? Bilmiyorum, senin var mı formülün?
Şimdi evet, dediğiniz gibi esasında otomobil işte bir iki uçakla olacak iş değil bunlar. Ama bunlar dediğiniz gibi insanlar üzerinde, toplum üzerinde bir inandırıcılık rolü var. Bir de çok gündem oldu tabii, çok eleştirildi. Yanlış yapılmış, verimsiz yatırımlar, işte ve yatırımın önceliklendirmesi, hangi alanlarda öncelik tanınması falan gibi çok ciddi ve çözümü daha zor işler var. Yoksa birkaç tane araba satmak en kolay yani.
Ya bayağısınız tabii tabii. Gibi. Ya şöyle biliyorsun, TOG için bir şeyler yapılıyor falan. Böyle şeyde sosyal medyada gördüm, arkada bir sürü Alman markalı arabalar. Bir şekilde bir ciddi bir sinyal etkisi verilmesi lazım. En gördüğümüz aksiyon Merkez Bankası'nın şu anda. Faizi 8,5'tan 50'ye getirdi. Evet. Ve likitte azaltıcı adımlar attı. Yani aksiyon oradan görüldü. Diğer taraftan ciddi aksiyonlar bekleniyor artık bundan sonra.
Evet, dediğiniz gibi bir sene oldu yaklaşık seçimin yapıları. Ve biz ana aksiyonu para politikasında, Merkez Bankası politikalarında gördük. Onun dışında bakalım, göreceğiz. Daha eğitim, işte hukuk, adalet gibi alanlarda daha çok umutlu olmak lazım, gerçekçi olmak gerekirse. Bir de şu var tabii Murat Bey, ücretli zam yapılmayacak. O kesin gibi bir şey. Tabii bu işler belli olmaz ama.
Şimdi bence de yapılacak.
Bu da yılın ikinci yarısında vatandaşların, insanların alım gücünün çok ciddi düştüğünü göreceğiz. Böyle bir ortamda kamu tasarrufunda ciddi bir sinyal verilmezse bunun toplumsal olarak da çok sıkıntılı tepkiye olur yani. Düşünsenize, şu anda bir eridi Ocak zamları. Daha önümüzde 7-8 ay var.
Şimdi şöyle, Sayın Şimşek bence bunları tabii çok daha iyi görüyor. Zaten bence onu söylemek istiyor. Yani satın alma gücümüz azalacak, daha zor olacak. Çünkü gelirler bu kadar artmıyorken giderler artacak. Çünkü enflasyon birden düşmeyecek. Yani yükseliş hızı yavaşlayacak. Bunu görüyor Sayın Şimşek ve şöyle diyor. Yani önce bizim bazı şeyler yapmamız lazım diyor zaten. Ama dediğim gibi tek karar verici Sayın Şimşek değil burada.
Tabii ki, tabii ki. Şimdi Murat Bey, ihracatçı tabii döviz kurundan biraz şikayetçi.
Bayağı şikayetçi.
Evet, evet, bayağı şikayetçi. Tamamen turizm sektörü de çok mutlu değildi bu da. O da sonuçta yabancı döviz girişi olan bir iş. Konut ve taşıt piyasasında da yavaşlama var. Zaten krediler neredeyse durma noktasına geldi bu iki sektörde. Genel olarak ekonomide bir yavaşlama zaten görmeye başladık, göreceğiz. Muhtemelen site şiddeti de artacak. Biraz zor bir denklem. Yani içinden öyle bir köydüğüme kapıldık, öyle bir köydüğüme oldu ki Türkiye ekonomisi. Çözüm de çok kolay değil.
Hepimiz uyardık, yapmayın, yapmayın. Yani bu işte bu Eylül 2021 ile Mayıs 2023'teki o işte ne dönemi denilirse artık bir sürü ismi var. Bu dönemin sonuçları bu. İşte ihracatçılar da yaşıyor. Onlar da haklı. İşte bir yandan biliyorsun maliyetler artarken her taraftan. Öbür taraftan da dediğim gibi satış fiyatını çok arttıramıyorsun. Bu sefer rekabet avantajını kaybedeceksin. Öbür tarafta da kur artmadığı için oradaki gelirden mahrum kalıyorsun ve dediğim gibi belki de zararına satmak zorunda kalıyorsun bazıları için. Bir süre daha devam edecek. Yani Semih, bir diyet ödenecek. Yani herkes ödeyecek bu diyeti. Hepimiz ödeyeceğiz. Bir süre bu. Ne kadar hızlı, ne kadar kısa olursa o kadar iyi olur. Onun için
ve eşit ve hakkaniyetli olursa herkesin
sonuçta hakkaniyetli adımların beraber atıldığını. Yani şimdi Merkez Bankası bir şeyler yapıyor ama hani maliye tarafında da hemen şu adımlar atılsın ki hani bir an önce şu enflasyonu düşürelim. Ama dediğim gibi patlatmak enflasyonu çok kolay. Yani bir faiz indirimiyle, rasyonel olmayan bir politikayla faizi hemen enflasyonu, kuru hemen patlatabiliyorsun ama bunu toparlamak çok daha çok zaman alıyor. 2026'dan önce kalıcı bir düşüş enflasyonda artık zor gözüküyor. Her şeyi doğru yaparsak.
Şunu da söylemek lazım Murat Bey, henüz erken ama siyasette de tabii gitgide su ısınıyor, sıcaklık artıyor. Bu oda bir biliyorsunuz Erdoğan'la işte Özel arasında bir görüşme trafiği var, Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var, İYİ Parti'de değişiklik var. Orada anayasa tartışması yavaş yavaş pişmeye başlıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın üçüncü defa aday olması için ya erken seçim ya da anayasa değişikliği olması lazım. Bunun için de CHP'nin bir şekilde içinde olması lazım. Oradaki denklem de karışık olduğu için esasında hani daha 3-4 sene seçim yok diyoruz ama hem o zaman hızlı geçer hem de bakarsınız 4 sene olmaz yani. Öyle bir gerçek var. O yüzden de hızlıca adım atılması en iyisi.
Ya, tabii tabii hızlı atılması lazım. Daha önce de söylemiştik yani erken seçim olur olmaz bunu işte sadece bir kişi Sayın Bahçeli biliyor. Yani kendisi seçim ister istemez bilmiyorum. Yani son 20 yılda normal zamanda yapılmayan seçimlerin hepsine Sayın Bahçeli karar verdi. Orada önceye alınır alınmaz bilmiyorum dediğim gibi. Ama dediğim gibi çok hızlı adımların bir şekilde atılması lazım. Çünkü enflasyon gerçekten artık ciddi bir sorun. Bir de biliyorsun seçimler vardı. Yani tam istenilen şeyleri yapamıyorduk. Çünkü seçim vardı önünde ama seçim bitti artık. Anayasa değişikliği falan filan çok olacağını yani tabii izliyoruz, şey yapıyoruz ama bilmiyorum olur mu olmaz mı çok olacağını da düşünmüyorum. Yani önce Anayasa Mahkemesi kararları bence uygulansın. İşte hani yargı daha bağımsız hale getirelim. Öyle 2-3 karar verilsin ki hani dışarıdakiler de hani içeridekiler de tamam yargı da normalleşiyor desin. Bu çok daha büyük bir etki yapar bence.
Teşekkürler Murat Bey, çok sağ olun. Ve artık sona yaklaşırken haftanın öne çıkan başlıklarını konuşalım. İstiyorsanız en önemli başlıkla şimdi tabloda gelecek. FED'le başlayalım çünkü FED gerçekten önemli. Ne diyorsunuz? FED'le başlayalım sonra devam edeceğiz haftanın öne çıkan başlık.
Evet ya bence haftanın ya iki tane önemli verisi var. Bence çarşamba FED verisi izleyiciler tablodan görüyor. Tabii çok birkaç da veri var. Bence cuma günde bizim enflasyon ABD'deki tarım dışında tabii ki önemli ama yani çarşambadaki FED şunun için önemli. Ya artık biliyorsun Eylül'e kaydı. Yılbaşında işte 6 faiz indirimi, işte ondan sonra 3 faiz indirimi Haziran mı Temmuz mu denilirken artık bu iş Eylül'e kaydı. Artık 2 faiz indirimi gibi fiyatlanıyor. Burada tabii ki pas geçeceğini biliyoruz FED'in ama hani o açıklamalardan acaba hani bu işi daha da öteleyebilir miyiz diye öne alınacağını çok düşünmüyorum. Yani son gelen verilere baktığımızda bence FED...
Ama ihtimali düşünüyor musunuz? Hiç olmama. Efendim? 2024'te var. Faiz indirimi
var. İhtimal var. Bunu Lawrence Summers da söyledi, eski Hazine Maliye Bakanı ABD'nin. Öyle bir ihtimalden bahsetti. Olabilir tabii. Yani hiç yapmamak da olabilir. Ya da bir tane yani tam yıl sonunda yılı kapatırken bir adım atıp ondan sonra 2025'te devam etmesi. Diğer tabii izlenecek enflasyon bekleniyor. İşte 3,5 gibi civarında böyle bir artış. 3,5-4 arasında. Hani enflasyonu bizim enflasyonu muhtemelen 70'in üzerine atacak. Nisan enflasyonuyla birlikte Haziran'da açıklanacak Mayıs enflasyonu birlikte muhtemelen biliyorsun ters baz etkisiyle 75 civarında göreceğiz Mayıs'ta. Ondan sonra da baz etkisiyle enflasyon düşmeye başlayacak. Sadece baz etkisiyle şimdilik. Ondan sonrasında göreceğiz. Tarım dışı da önemli. O da tabii ki FED için de önemli bir gösterge olacak bundan sonra.
Tabii FED'in kaç aydı hatta yığdı. FED ne zaman faiz indirecek diye konuşuyoruz. Bize de esasında küçük de olsa bir yol göstermesi lazım değil mi? Çok acele edilmemesi gerektiğini.
İlk defa bu arada Avrupa Merkez Bankası da FED'den önce indirecek. Evet. Biliyorsun artık Haziran Temmuz gibi bekleniyor. Boş ver FED faizi hızlı indirmesi. Çünkü indirirsek biz de indirmeye hemen kalkarız. Aman o hatayı yapmayalım. Biz bekleyelim yani bir ara konuşuluyordu indirir mi işte falan filan. Yani biz zaten dediğim gibi en azından Kasım aralığa kadar bekleyeceğimizi düşünüyorum. Böyle çok bir siyasi müdahale falan filan gelmezse bence oradaki hani çok iyi bir ekip var zaten. Eylül-Ekim enflasyonlarını görmek isteyeceklerdir bence adım atmak için. Biliyorsun metinde de var zaten yani aylık bazda kalıcı düşüş görmek için. Çünkü yaz ayları bir gösterge olmayacak onlar zaten. Baz etkisiyle düşecek olan bir enflasyondan bahsediyoruz.
Burada tüketici güven açıklandı, onu da söyleyeyim. O da bir puan azaldı. %99'a düştü. Yani sınırda. Pozitif ve negatif değil. Sınırda diyelim. Çok teşekkür ederim. Şu anda şeyde bakıyorum da 9'a, 10.000'i gördük mü borsada? Açılırken öyle demiştik ama daha da yaklaştık ama çok çok az kaldı. Muhtemelen seyircimiz bunu izlediğinde 10.000'i görmüş oluruz. Ters bir haber akışı olmazsa diyelim. Ve çok teşekkür ederim Murat Bey. Çok sağ olun.
9.999.
Evet, evet yani inat etti.
İnat etti. 10.000'i göstermediler. Neyse. Evet.
İzlerken muhtemelen olmuş olur.
İzlenirken herhalde görmüş olur. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar.
Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.